Ayrım 3.
1914'ten önce doğmuş olan sağcı Hristiyan partilerin kuruluşunda ve günümüzde de Hristiyan Demokrat partilerin ortaya çıkışında din adamlarının kendileri olmasa bile Katolik örgütler doğrudan doğruya rol oynamışlardır. Belçika'da dinsel otoritelerin faaliyetleri Katolik Muhafazakar Parti'nin gelişiminde başlıca etken olmuştur. Din adamları laik öğretime ilişkin 1879 tarihli felaket kanunlarına karşı mücadele etmek ve dinsel eğitimi korumak üzere bütün ülkede Katolik okul komitelerinin kurulmasına ön ayak olmuşlardır. Bu komiteler çocukların devlet okullarından alınması ve dinsel okulların sayısının çoğaltılması için halkı kışkırtmışlardır. Sözü geçen komiteler 1884'te Katolik Parti'nin yöresel şubelerine dönüşmüş, böylece parti Avrupa'nın en iyi örgütlenmiş partilerinden biri haline gelmiştir. 1945'te Hristiyan Demokrat Partilerinin kuruluşunda kilisenin etkisi daha dolaylı olmuş görünmektedir. Örneğin Fransa'da kilise otoriteleri bu konuda herhangi bir teşebbüste bulunmamışlardır. Fakat Association Catholique de la Jeunesse Française'in, ACJF, Fransız Katolik Gençlik Derneği ve bunun çeşitli özel dallarının Genç Hristiyan İşçiler, JOC, Genç Hristiyan Öğrenciler, JEC, Genç Hristiyan Çiftçiler, JAC, katalizör rolünü önemli belirtmek gerekir. ACJF örgüt olarak bu işe karışmamış olmakla beraber gerek ulusal gerek yöresel düzeyde partinin lider ve militan ihtiyacını karşılamıştır. İtalya'da da Katolik hareket benzer bir rol oynamış görünmektedir. Yalnız burada din adamları çoğu zaman daha dolaysız bir müdahalede bulunmuşlardır. Almanya'da da durum aynıdır. Sendikalardan, fikir kulüplerinden ve kiliselerden sonra eski muharipler derneklerini de partilere vücut verebilecek dış örgütler arasında saymak gerekir. Bunlar 1914 Savaşı'nın ertesinde faşist ve faşist taklidi partilerin kuruluşunda büyük rol oynamışlardır. Eski Baltık Freikorps'unun, Nasyonal Sosyalizmin, İtalyan Eski Muharipler Derneği'nin de faşizmin doğuşundaki rolü malumdur. Bunun daha da açık bir örneği Fransa'da ortaya çıkmış ve 1936 yılında bir eski muharipler derneği, Croix de Feu, doğrudan doğruya bir siyasal partiye, Parti Sosyal Fransa, PSF, Fransız Sosyal Partisi dönüşmüştür. Gerçi bundan daha 2 yıl önce Croix de Feu, bir eski silah arkadaşları derneği olmak niteliğini kısmen kaybedip Fransız siyasetindeki özel anlamında bir lig niteliğini almıştı. Ligler de partiler gibi ve şimdiye kadar incelediğimiz dış örgütlerden farklı olarak siyasal amaçlarla kurulan derneklerdir. Yalnız bunlar amaçlarına ulaşmak için partilerle aynı araçları kullanmazlar. Partiler daima tamamen değilse bile hiç olmazsa pek büyük ölçüde seçim ve parlamento düzeyinde faaliyet gösterirler. Liglerse seçimlerde aday göstermez ve parlamentoda grup kurmaya çalışmazlar. Bunlar sadece propaganda ve kışkırtma örgütleridir. Dolayısıyla ligler mahiyetleri gereği parlamentarizme şiddetle karşıdırlar. Demokrasi oyununu oynamayı reddederler. Bu noktada doktrinleri aynı derecede antiparlamenter olmakla beraber parlamentoyu iktidarın ele geçirilmesinde bir araç olarak kullanan faşist ve komünist partilerden ayrılırlar. Ligler ilkel bir siyasal yöntemin ifadesidir. Çünkü bir demokraside sistemi yıkabilmek için seçim ve parlamento metotlarını kullanmak dışarıdan faaliyet göstermekten şüphesiz çok daha etkilidir. Dolayısıyla liglerin doğal evrimi aşırı partilere dönüşmektir. Gerçekten de bunların bazıları, özellikle İtalyan Faşist Partisi, gerçek partiler haline gelmeden önce lig niteliği taşımaktaydılar. Liglerin partilerin kuruluşu üzerindeki etkisi gizli derneklerin ve yeraltı gruplarının etkisiyle kıyaslanabilir. Gerçekten her iki durumda da siyasal bir amacı olan fakat seçim ve parlamento düzeyinde faaliyet göstermeyen örgütler söz konusudur. birinciler istemediklerinden, ikincilerse kanuni yasak dolayısıyla yapamadıklarından. Bu gizli dernek tanımımızın aslında gizli değil, ketum olan masonluğu içine almadığı görülmektedir. Hukuki yasak kalkınca yeraltı grupları partilere dönüşme eğilimi gösterir. Nitekim 1945'te işgalden kurtulan birçok ülkelerde direnme hareketlerinin parti haline gelmeye çalıştıkları, fakat bunda genellikle başarı kazanamadıkları görülmüştür. Bununla birlikte Fransız Mouvement Républicain Populaire, MRP, Cumhuriyetçi Halk Hareket ve özellikle İtalyan Hristiyan Demokrat Partisi, büyük ölçüde eski gizli örgütlerden doğmuş sayılabilirler. 1917'de kanun dışı olmaktan çıkıp hemen iktidara gelen Rus Komünist Partisi'nin kökeni de böyle bir örgüttü. Hatta parti eski örgütünün belli başlı özelliklerini devam ettirmiş ve sonradan bunlar Rus Komünist Partisi modeline göre yeniden örgütlenen bütün dünya komünist partilerine uygulanmıştır. Burada bir partinin doğuş biçiminin onun nihai yapısı üzerindeki etkisini bir kere daha belirtmek gerekir. Gerçekte komünist partilerde yeraltı örgütünün muhafaza edilmesi, hükümet baskılarının zorunlu kılması halinde süratle bir gizli grup yapısına dönme ihtimaliyle de haklılaştırılmıştır. Siyasal partilerin kuruluşuna yol açan çeşitli dış örgütleri sayarken, son olarak sanayi ve ticaret gruplarının, bankalar, büyük teşebbüsler, sanayi kartelleri, işveren sendikaları ve benzeri rolünü de unutmamak gerekir. Yazık ki burada genelleme ve varsayım sınırlarının ötesine geçmek çok güçtür. Çünkü bu gibi faaliyetler daima büyük bir gizlilikle yürütülür. Encyclopedia of Social Sciences'da E.H. Underhill, 1854'te Kanada Muhafazakar Partisi'nin doğuşunda Montreal Bankası'nın, Grand Trunk Railway'in ve genel olarak Montreal'in büyük iş çevrelerinin oynadığı rolü göstermektedir. Şüphesiz hemen bütün sağcı partilerin kaynağında benzer etkiler görülebilir. Ancak bu konuda çoğu zaman elimizde kanıtlar değil, sadece ciddi olmakla beraber görünüşe dayanan kanılar mevcuttur. Siyasal partilerin doğuşunda kapitalist grupların oynadıkları rolün biçim ve derecelerini aydınlatmak için çok ustalıklı araştırmalar gereklidir. Kökenleri ne olursa olsun parlamento dışında doğan partiler, seçim ve parlamento çevresi içinde doğanlardan tamamen farklıdır. Bir defa bunlar genellikle diğerlerinden daha merkeziyetçidir. Gerçekten diğerleri aşağıdan yukarıya doğru geliştikleri halde bunlar yukarıdan aşağıya doğru gelişirler. Komiteler ve yöresel gruplar mevcut bir merkezin çabasıyla kurulur. Dolayısıyla merkez bunların eylem özgürlüğünü dilediği gibi kısabilir. Oysa seçim ve parlamento çevresinde doğan partilerde ilk olarak ortaya çıkan yöresel komitelerdir. Bunlar kendi faaliyetlerini düzenleştirmek için bir merkezi organizma yaratırlar ve böylece onun yetkilerini kendilerine mümkün mertebe geniş bir özerklik bırakacak şekilde sınırlandırırlar. Partiyi yaratan parlamento dışı kurumun ademi merkeziyet derecesi, şüphesiz partinin ademi merkeziyet derecesi üzerinde etkili olur. Örneğin işçi partileri komünist partilerden daha az merkeziyetçidir. Kapitalist gruplarca yaratılan partiler işçi partilerinden daha az merkeziyetçidir ve benzeri. Bununla birlikte parlamento dışında doğuşla merkeziyet arasında genel bir düşümdeşlik vardır. Benzer sebeplerle seçim ve parlamento çevresi dışında doğan partiler, bu çevre içinde doğanlardan genellikle daha tutarlı ve disiplinlidirler. Birinci tipteki partiler, tabandaki bütün parti hücrelerini doğal olarak birbirlerine bağlayan, önceden mevcut bir örgüte sahiptirler. Ötekilerin ise sadece birkaç milletvekilinin parlamentoda bir arada bulunuşundan hareket edip, bütün bu bağlantıları bizzat yaratmaları gerekir. Aynı şekilde parlamento gruplarının etkisi iki parti tipinde birbirinden çok farklıdır. Parlamento ve seçim alanında doğan partilerde bu etki çok büyüktür. Milletvekilleri ya kolektif olarak partinin yönetim örgütünü meydana getirmek ya da parlamento grubundan sözde ayrı olan yönetim kuruluna ferden birçok üyeler vermek suretiyle en önemli rolü oynarlar. Partinin kuruluş mekanizmasında hakim mevkiyi milletvekilleri işgal etmiş olduğundan kendilerinin bu üstünlüğünü açıklamak kolaydır. Öte yandan parlamento dışında doğan partiler, milletvekillerinin müdahalesi olmaksızın kurulduğu için bunlarda milletvekillerinin etkisinin daima daha zayıf oluşu kolayca anlaşılabilir. Gerçekten bu çeşit partilerde genellikle parlamento grubuna karşı az çok açık bir güvensizlik ve grubu kendisinden bağımsız bir yönetim kurulunun otoritesi altına sokma yolunda oldukça belirgin bir istek mevcuttur. Şüphesiz bu olguyu açıklayacak daha başka birçok etkenler vardır. Örneğin bunun ister Fransa'daki gibi parlamento içinde, ister İngiltere'deki gibi parlamento dışında doğmuş olsun, bütün sosyalist partilerde kendisini gösterdiği söylenebilir. Ancak bu örnek önceki gözlemi çürütmemektedir. Tam tersine uygulamada Fransa Sosyalist Partisi parlamento grubunun İşçi Partisi grubundan çok daha fazla etki sahibi oluşu dikkate değer değil midir? Keza bütün sosyalist partiler seçim ve parlamento çevresine en yakın olanlarda dahil dış unsurların etkisine az çok maruz kalmamışlar mıdır? Milletvekillerinin partideki nüfuzunu tayin eden etkenler arasında en önemlilerinden biri partinin kökenidir. Bu noktada tartışmayı daha da genişletmemiz gerekir. Aslında parti hayatının tümü, partinin doğuş biçiminin izlerini taşır. Partinin seçilmiş temsilciler karşısındaki tutumu da seçim ve parlamento faaliyetlerine diğer faaliyetlere oranla verilen genel önemin özel bir belirtisinden başka bir şey değildir. Dışarıda doğmuş partiler, parlamentonun gölgesinde doğup gelişmiş partilere oranla bu faaliyetlere karşı çok daha kayıtsız kalırlar. İkinci kategorideki partiler için siyasal meclislerde sandalye kazanmak, parti hayatının özü, partinin varlık sebebi ve en yüce amacıdır. Birinci kategorideki partilerde ise seçim ve parlamento mücadelesi gene çok önemlidir. Fakat bu partinin genel eylemi içindeki unsurlardan sadece biri, onun siyasal amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı birçok araçlardan yalnız bir tanesidir. Örneğin Fransa'da radikal parti için en önemli problem, parlamentoda mümkün olduğu kadar çok sandalye kazanmaktır. Oysa MRP için esas olan, siyasal hayatta bir takım manevi ve ahlaki ilkeleri yerleştirmektir. Bu ise eğitici faaliyetlere, seçim mücadeleleri derecesinde önem verilmesini gerektirir. Nihayet Komünist Partisi için seçim mücadelesi, iktidarın tümüyle ele geçirilmesi ve totaliter biçimde kullanılması amacına yönelmiş kapsayıcı bir stratejinin sadece bir unsuru, üstelik çoğu zaman pek tali bir unsurudur. Muhakkak ki bu farklar yalnız köken farklarıyla açıklanamaz. Ancak bunların etkisinden şüphe etmek de mümkün değildir. Sonuç olarak denilebilir ki, parlamento dışında doğan partiler, parlamento sisteme doktrinleriyle bağlı bulunsalar dahi, buna birinci tipteki partiler derecesinde değer vermezler. Dolayısıyla bu partilerin gelişmesi, parlamentolara ve seçimlere karşı çoğu zaman bilinçsiz ve bastırılmış, belli bir fiili kayıtsızlığı ifade eder. Seçim ve parlamento çevresinde kuruluşun eski bir tipe, parlamento dışında kuruluşunsa yeni bir tipe uygun düşer görünmesi, bu gözlemin ciddiliğini arttırmaktadır. 1900'e kadar siyasal partilerin çoğu birinci yoldan kurulmuştur. Bazı Katolik partileri, özellikle Belçika Muhafazakar Partisi üzerinde kilisenin, sağcı partiler üzerinde endüstriyel ve mali grupların ve bazı liberal partiler üzerinde aydın çevrelerin ve masonluğun etkisi bir yana bırakılırsa, yüzyıl başlarında sosyalist partilerin doğuşuna değin, parlamento dışı müdahalenin pek az örneğine rastlıyoruz. Oysa o zamandan bu yana parlamento dışında kuruluş kural, parlamento içinde kuruluş istisna haline gelmiştir. Fransa'da son zamanlardaki Parti Républicain de la Liberté, PRL, Cumhuriyetçi Hürriyet Partisi, örneği ve bunun uğradığı başarısızlık, böyle bir yöntemin günümüzdeki istisnai niteliğini göstermektedir. Bununla birlikte demokrasiye yeni girmiş, yani siyasal meclislerin ve genel oy sisteminin henüz gerçek anlamda işlemeye başlamadığı ülkeleri bir yana bırakmak gerekir. Bu ülkelerde partilerin gelişimi genellikle tasvir etmiş olduğumuz birinci tipe uymaktadır. Bu yukarıdaki iddia ile çelişme halinde değildir. Tam tersine partilerin seçim ve parlamento çevresinde kuruluşlarının, demokratik evrimin belli bir aşamasına, genel oyun gitgide yerleşmesi aşamasına, bu yerleşme sadece hukuki belgelerde değil, uygulamada da görülmelidir. Bunlardan birincisi genellikle, ikincisinden daha önce gerçekleşir. Uygun düştüğünü göstermek suretiyle onu doğrulamaktadır. Bundan sonraki problem kişisel oydan kolektif oya geçerek yeni seçmenler kütlesini örgütlendirmeye devam etmektir. Yöresel komitelerin gelişmesi bunu doğal olarak sağlar. Fakat bir kez bu ilk aşama geçilip partiler sağlam şekilde yerleşince, yeni partilerin doğuşu eski partilerin teşkil ettiği engelle karşılaşır. Artık münferit yöresel teşebbüsler sözü geçen engeli yıkmaya yetmez ve bunlar doğdukları yerin ötesine geçerek gerçek anlamda ulusal bir partiye vücut veremezler. Diğer bir deyimle tasvir ettiğimiz ilk tip, örgütlenmiş bir parti sisteminin henüz mevcut olmadığı bir ülkede siyasal partilerin kuruluşuna uygun düşer. Böyle bir sistem işlemeye başladıktan sonra ise ikinci kuruluş tipi daha sık görülür. Kitap 1. Partilerin Yapısı. Partilerin yapısının en belirgin niteliklerinden biri, bu yapının heterojenliğidir. Aynı adı altında temel unsurları, genel çatıları, üyelik bağları ve yönetici kurumları bakımından birbirlerinden farklı 3 ya da 4 sosyolojik tip ifade edilmektedir. Bu tiplerden ilki, halen muhafazakar ve liberal partiler şeklinde yaşamaya devam eden 19. yüzyıl burjuva partilerine oldukça uygundur. Sözü geçen partiler Amerika Birleşik Devletleri'nde siyaset sahnesini tek başlarına işgale devam etmektedirler. Ancak Amerikan partilerinin tamamen orijinal bazı nitelikleri de vardır. Bu partiler dar bir çevreden devşirilmiş, birbirlerinden oldukça bağımsız ve genellikle ademi merkeziyetçi komitelere dayanırlar. Amaçları üye sayılarını arttırmaktan ya da kütleleri örgütlendirmekten çok seçkinleri bir araya getirmektir. Faaliyetleri tamamen seçimlere ve parlamento kombinezonlarına dönük ve bu yüzden de yarı mevsimliktir. Yönetsel yapıları ilkel mahiyettedir. Liderlikleri büyük ölçüde milletvekillerinin elinde olup çok belirgin bir bireysel biçim gösterir. Gerçek iktidar bir parlamento lideri etrafında toplanan şu ya da bu kliğe aittir. Parti hayatı bu küçük gruplar arasındaki rekabette kendini gösterir. Parti sadece siyasal sorunlarla ilgilenir. Doktrin ve ideolojik sorunlar burada ancak tali bir rol oynar. Üyelik genellikle çıkara ya da alışkanlığa dayanır. Kara Avrupası Sosyalist Partileri, halk kütlelerinin mümkün olduğu kadar geniş ölçüde örgütlendirilmesine dayanan farklı bir yapıya sahiptirler. Dolayısıyla bunlarda çok sıkı bir bireysel aidat mekanizmasıyla tamamlanan belli bir üyelik sistemi görülür. Parti mali bakımdan aidatlara dayanır. Bu vergiye dayanan kamu maliyesi yöntemidir. Oysa birinci tipteki partiler özel finansman yöntemine bağlıdırlar. Bunların mali kaynakları birkaç taraftarın, tüccarlar, sanayi teşebbüsleri, bankalar ve benzeri sağladığı bağış ve yardımlardan gelir. Birinci tipteki komitelerin yerini burada ocaklar alır. Bunlar daha geniş çevreli, daha açık ve salt seçime ilişkin faaliyetlerin yanı sıra üyelerin siyasal eğitimine de büyük önem veren çalışma gruplarıdır. Üyelerin sayısı ve aidatların toplanması büyük çapta bir yönetim örgütünün kurulmasını gerektirir. Dolayısıyla parti içinde doğal olarak bir sınıf meydana getirme ve belli bir otorite kazanma eğilimi gösteren hayli çok sayıda sürekli memurlar bulunur. Bürokrasi tohumları gelişmeye başlar. Liderliğin kişisel niteliği zayıflar. Gerçek bir kuvvetler ayrılığına dayanan karmaşık bir kurumlar sistemi, kongreler, ulusal komiteler, konseyler, bürolar, sekreterlikler kurulur. Teorik olarak bütün kademelerde seçim asıldır. Uygulamada ise güçlü oligarşik eğilimler kendini gösterir. Parti içinde doktrin çok daha önemli bir rol oynar. Rekabetler kişisel klikler yerine fikir eğilimleri arasındaki bir çatışma görünümünü alır. Hatta parti salt siyasal alanın dışına çıkarak ekonomik, sosyal, ailevi ve benzeri alanlara da el uzatır. Daha yakınlarda komünizm ve faşizm daha da yeni bir sosyolojik tip yaratmışlardır. Sosyalist partilerdeki yarı ademi merkeziyete karşılık, bunların her ikisinde de çok aşırı bir merkeziyet, temel unsurları sert bölmelere ayıran, partiye her çeşit ayrılık ve bölünme teşebbüsüne karşı koruyan ve çok sıkı bir disiplin sağlayan bir dikey bağlantı sistemi, otokratik metotlara, yukarıdan atama ve kooptasyon, dayanan ve parlamento üyelerinin etkisinden hemen tamamen uzak olan bir liderlik mevcuttur. Her iki parti de seçim mücadelelerine ancak ikinci derecede önem verir. Bunların gerçek faaliyeti başka alanda, sürekli propaganda ve kışkırtma alanındadır. Faaliyetlerinde grevler, sabotajlar, baskınlar gibi dolaysız ve bazen de cebri metotlar kullanırlar. Devlet kendilerine karşı yasaklama ve kayıtlamalara başvurduğu takdirde her ikisi de hem açık hem gizli mücadelenin koşullarına uyarlanmaya çalışırlar. Her ikisi de kişiden sadece bir siyasal katılma değil, bütün varlığını mutlak şekilde adamasını isteyen, kamusal ve özel hayat arasında hiçbir ayrım yapmayan ve bunlardan ilkini olduğu kadar ikincisini de yönetme hakkını ileri süren, sert ve totaliter bir doktrine dayanırlar. Özellikle her ikisi de üyelerinde dinsel mahiyette mit ve inançlara dayanan, akıl dışı bir bağlılık yaratırlar ve böylece kilisenin imanını ordunun disipliniyle birleştirirler. Bununla birlikte komünist ve faşist partiler arasında derin farklar da vardır. Birincisi yapıları bakımından. Komünist partiler iş yeri hücreleri sistemine, faşist partilerse bir çeşit özel milise dayanırlar. İkincisi sosyal bileşimleri bakımından. Komünizm, işçi sınıfının siyasal ifadesi, kendi kurtuluşu için savaşan proletaryanın öncü kuvveti olduğunu ileri sürer. Faşizm ise kendi tasfiyelerini ve siyasal iktidarın işçi sınıfınca ele geçirilmesini önlemek amacını güden orta sınıfların ve burjuvazinin savunma ordusunu meydana getirir. Nihayet doktrin ve temel felsefe bakımından. Komünizm kütlelere, faşizm seçkinlere inanır. Komünizm eşitlikçi, faşizm aristokratiktir. Komünizm iyimser bir metafizik sisteme, bir ilerleme inancına, tekniğin uygarlaştırıcı erdemlerine karşı derin bir imana dayanır. Faşizm ise insanlığı kötümser bir açıdan görür. 19. yüzyıl bilimciliğini olduğu gibi 18. yüzyıl akılcılığını da reddeder.